Ayrım 20.
Anti Düring, Frederick Engels. Üstelik eğer Darwin kendi bireysel dönüşümlerini bu işte yalnızca hayvan yetiştiricinin bilgeliğini kullanarak, içlikten başlayarak üretiyorsa, hayvan yetiştiricinin yalnızca kendi kafasında değil ama gerçeklikte bulunan kendi hayvan ve bitki biçimleri dönüşümlerinin de içlikten başlayarak meydana gelmiş olması gerekir. Ama bu dönüşüm ve farklılaştırmaların asıl kökeni üzerindeki araştırmalara atılım veren kişi gene de Darwin'den başka kimse değildir. Kısa bir süre önce özellikle Haeckel sayesinde doğal seçme fikri genişletilmiş ve türlerin değişimi de uyuma, adaptasyon, sürecin, değişen, kalıtım, heredite, koruyan yönü olarak düşünülmek üzere uyuma ve kalıtımın karşılıklı etkileri sonucu olarak tasarlanmıştı. Ama bu da Bay Düring'in hoşuna gitmez. Doğa tarafından sunulan ya da esirgenen yaşama koşullarına asıl uyma, fikirlere göre belirlenen içgüdü ve eylemleri öngerektirir. Yoksa uyma bir görünüş olarak kalır ve o zaman işe karışan nedensellik, fizik dünya, kimyasal dünya ya da bitki fizyolojisi aşağı derecelerinin üstüne çıkmaz. İşte Bay Düring'i kızdıran gene ad. Ama sürece verdiği ad ne olursa olsun önemli olan bu süreçlerin organizma türlerinde değişikliklere yol açıp açmadıklarını bilmektir. Ve gene Bay Düring yanıt vermez. Eğer bir bitki büyümesinde en çok ışık aldığı yönü tutuyorsa, bu uyarı etkisi fiziksel güçlerle kimyasal etkenlerin bir bağdaşımından başka bir şey değildir. Ve eğer burada eğretileme yoluyla değil ama gerçek anlamda bir uyumadan söz edilmek istenirse, bu kavramlar içine zorunlu olarak tinci, spiritistik bir karışıklık sokmak olur. Doğanın hangi istek etkisiyle şunu ya da bunu yaptığını tas tamam bilen, doğanın inceliğinden hatta istencinden söz eden adamın başkası karşısındaki sertliği işte böyle. Gerçekten tinci bir karışıklık ama kimde, Haeckel'de mi yoksa Bay Düring'de mi? Ve yalnızca tinci değil aynı zamanda mantıksal karışıklık. Doğada erek kavramını üste çıkarmak için Bay Düring'in bütün gücüyle direndiğini gördük. Araç ve erek ilişkisi hiçbir zaman bilinçli bir güdek öngerektirmez. Oysa kendisine karşı o denli öfkelendiği o bilinçli güdek olmaksızın, tasarımlar aracılığı olmaksızın uyuma, bir ereğe yönelen bu aynı bilinçsiz eylemden başka nedir? Demek ki eğer benekli elmalar ve yaprak yiyen böcekler, yeşil, çöl hayvanları kum sarısı ve kutup hayvanları çoğunlukla kar gibi beyazsalar, kuşkusuz bu renkleri bile isteye ya da bazı tasarılara göre almamışlardır. Tersine bu renkler ancak fiziksel güçler ve kimyasal etkenlerle açıklanabilirler. Ve bununla birlikte bu renkler aracıyla onları düşmanları için çok daha az görünür kılacak biçimde, içinde yaşadıkları ortama uymuş bulunan bu hayvanların bir ereğe bağlı oldukları da yadsınamaz. Aynı biçimde bazı bitkilerin üzerlerine konan böcekleri yakalayıp yoğalttıkları organlar bu işe uydurulmuşlar, hem de sistematik olarak uydurulmuşlardır. Eğer şimdi Bay Düring uyumanın zorunlu olarak tasarımların sonucu olması gerektiğini savunmakta direnirse, bir ereğe yönelen eylemin tasarımlar aracılığıyla yapılması, bilinçli, güdekli olması gerektiğini bir başka biçimde söylemiş olmaktan başka bir şey yapmaz. Bu da bizi bir kez daha gerçekçi felsefede adet olduğu üzere erekliğe düşkün yaratıcıya, Tanrı'ya götürür. Vaktiyle böyle bir yola yaradancılık denir ve pek öyle bir değer verilmezdi, der Bay Düring. Ama şimdi bu bakımdan da tersine gidilmiş gibi görünüyor. Uymadan kalıtıma geçiyoruz. Bay Düring'e göre Darwincilik burada da büsbütün yanlış yolda. Tüm organik dünya sözde Darwin'in savına göre ilkel bir varlıktan gelir, deyim yerinde ise tek bir varlığın soyudur. Sözde ona göre doğanın aynı türden ürünlerinin döl-döş aracılığı olmaksızın bağımsız birlikte yaşamaları kesinlikle söz konusu değildir ve bu nedenle gerilek görüşleriyle birlikte üreme ya da herhangi bir başka çoğalma zincirinin parmakları arasında koptuğu yerde hemen sıfırı tüketecektir. Darwin'in bugünkü organizmaların hepsini tek bir ilk varlıktan çıkardığı olumlaması, kibarca söylemek gerekirse Bay Düring'in özgür bir yaratı ve kuruntusudur. Darwin, türlerin kökeninin 6. baskısı, sondan bir önceki sayfasında, bütün organizmaları özel yaratıklar olarak değil de yaşamış birkaç canlının doğrudan doğruya dölleri olarak düşündüğünü açıkça söyler. Dipnot, Charles Darwin, The Origin of Species, 6. baskı, Londra, 1873, sayfa 428. Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Ankara, 1990, sayfa 392. Ve Hakel daha da ileri gider ve bitkiler dünyası için tamamen bağımsız bir soybaşı, hayvanlar alemi için bir başka soybaşı ve bu ikisi arasında her biri hayvanla bitki arası özel bir tek hücreli yaratık tipinden başlayarak tamamen bağımsız bir biçimde gelişmiş bulunan belirli sayıda bir yalıtık tek hücreliler soybaşı kabul eder. Dipnot, Yaratılışın Tarihi, sayfa 397. Le Tourneau çevirisi, Histoire de la Création, sayfa 306-330. Bu ilk varlık Bay Düring tarafından yalnızca onu ilk Yahudi Adem'le karşılaştırma aracıyla gözden düşürmek için türetilmiştir. Ama başına, Bay Düring'in başına demek istiyorum, Smith'in Asurlular üzerindeki bulgularının bu ilk Yahudi'de ilk Sami'nin krizalitini gösterdiğini, kutsal kitaptaki tüm yaratış ve tufan öyküsünün eski paganizmin, Yahudilerin Babilliler, Kaldeliler ve Asurlularla birlikte ortaklaşa sahip bulundukları dinsel söylenceler kolunun bir parçası olarak ortaya çıktığını bilmemek gibi bir mutsuzluk gelir. Soysop zinciri parmakları arasında kopar kopmaz sıfırı tükettiğini söylemek kuşkusuz Darwin'e ağır ama çürütülemez bir eleştiride bulunmaktır. Ne yazık ki doğa bilimimizin tümü bu eleştiriye layıktır. Soysop zincirinin elleri arasında koptuğu yerde doğa bilimi sıfırı tüketmiş demektir. Doğa bilimi şimdiye değin soysop zinciri olmadan organik varlıklar meydana getirmesini beceremedi. Hatta kimyasal öğelerden yola çıkarak yalın protoplazma ya da öbür albüminli cisimleri bile yapamadı. Yaşamın kökeni üzerine şimdiye değin kesinlikle ancak bir şeyi, onun mutlak olarak kimyasal yoldan meydana gelmiş olduğunu söyleyebildi. Ama doğanın kendi aralarında soysopla bağlı olmayan, özellik durumunda yan yana konmuş ürünlerine sahip bulunduğuna göre, belki gerçek felsefesi burada yardımımıza gelecek durumdadır. Bu ürünler nasıl doğabildi? Kendiliğinden üremeyle mi? Ama şimdiye değin kendiliğinden üremenin en gözü pek savunucuları bile bu yoldan böceklerin, balıkların, kuşların ya da memelilerin değil, ancak bakterilerin, mantar tohumlarının ve öteki çok ilkel organizmaların meydana geldiklerini ileri sürmüşlerdir. Öyleyse eğer bu aynı türden doğa ürünleri, elbette burada yalnızca kendilerinin söz konusu olduğu organik ürünler, kendileri arasında soysopla birbirlerine bağlı değilseler, kendilerinin ya da atalarından her birinin soysop zincirinin koptuğu yerde dünyaya özel bir yaratma eylemi aracıyla getirilmiş olmaları gerekir. İşte gene yaratıcıya ve yaradancılık denilen şeye dönmüş bulunuyoruz. Ayrıca Bay Düring, özgürlüklerin propriyete, cinsel bağdaşımı, yalın eylemini, bu özgürlüklerin oluşumunun temel ilkesi durumuna getiren Darwin'in çok yüzeysel bir duruma düştüğünü ileri sürer. İşte bizim derin filozofumuzun yeni bir özgür yaratı ve kuruntusu daha. Tersine Darwin kesin olarak şöyle der. Doğal seçme deyimi yalnızca değişikliklerin korunmasını içerir, meydana getirilmesini içermez. Sayfa 63. Ama Darwin'e hiçbir zaman söylemediği şeyleri söyletmek yolunda bu yeni girişim, daha sonra gelen fikirlerin tüm Düringasa derinliğini kavramamıza yardım eder. Eğer üremenin iç şematizminde herhangi bir bağımsız dönüşüm ilkesi aranmış olsaydı, bu fikir büsbütün ussal olurdu. Çünkü evrensel oluşum ilkesiyle cinsel döl verme ilkesini bir araya getirmek ve kendiliğinden denilen üremeyi, üremenin mutlak karşıtı olarak değil ama bal gibi üretim olarak daha yüksek bir görüşle dikkate almak doğal bir fikirdir. Ve bu saçma sapan ve anlaşılmaz sözleri kaleme alabilen adam, Hegel'in jargonuna dil uzatmaktan sıkılmaz. Ama Bay Döring'in doğa biliminin Darwin teorisinin atılımına borçlu olduğu büyük gelişmesi karşısında duyduğu can sıkıntısını yatıştırmaya yarayan suçlamalarla tatsız ve çelişik mızıkçılıklar artık yeter. Ne Darwin ne de onun bilginler arasındaki yandaşları, Lamarck'ın büyük başarılarını herhangi bir biçimde küçümsemeyi düşünürler. Bu başarıları ilk övenler onlar olmuştur. Ama Lamarck zamanında bilimin, türlerin kökeni sorununa hemen hemen kehanet niteliğindeki öncelemelerden başka bir yanıt verebilmek için yeterli derece sahip olmaktan uzak bulunduğunu da gözden yitirmemek gerekir. O zamandan beri betimli ve anatomik, botanik ve zooloji alanında birikmiş engin gereç bir yana, Lamarck'tan sonra burada büyük bir önemi olan yepyeni iki bilimin ortaya çıktığı görüldü. Bitki ve hayvan tohumlarının gelişmesinin incelenmesi, embriyoloji ile yer kabuğunun çeşitli katmanları içinde kalmış organik kalıntıların incelenmesi, paleontoloji. Gerçekten organik tohumları yetişkin organizmalar durumuna dönüştüren, kerteli gelişme ile dünya tarihinde birbiri arkasına gelen bitkiler ve hayvanlar sırası arasında şaşılacak bir uygunluk bulunur. Ve evrim teorisine en güvenilir temeli veren de işte bu uygunluğun ta kendisidir. Ama evrim teorisinin kendisi henüz çok gençtir ve gelecekteki araştırmaların, türlerin evrimi üzerindeki bugünkü fikirleri, hatta sıkı sıkıya Darwinci fikirleri adam akıllı değiştireceğinden kuşku duyulmaz. Ve şimdi organik yaşamın evrimi üzerine gerçek felsefesi olumlu olarak bize ne söyleyebilir? Türlerin değişkenliği kabul edilebilir bir varsayımdır. Ama bunun yanında döl-döş aracılığı olmaksızın aynı türden doğa ürünlerinin özellikle yan yana gelişini de kabul etmek gerekir. Bunun sonucu aynı türden olmayan doğa ürünlerinin yani değişken türlerin birbirlerinden geldiklerini, oysa aynı türden doğa ürünlerinde durumun böyle olmadığını düşünmek gerekirdi. Bununla birlikte, bu da tamamen doğru değil. Çünkü hatta değişken türlerde bile döl-döş aracıyla dolayım, tersine doğanın ancak tamamen ikincil bir eylemi olabilir. Öyleyse gene de döl-döş ama ikinci sınıf. Bay Döring döl-döş üzerine o denli kötü ve o denli karanlık şeyler söyledikten sonra, onun arka kapıdan da olsa kabul edildiğini görmekle kendimizi mutlu sayalım. Doğal seçme içinde durum aynı. Çünkü doğal seçmenin sayesinde gerçekleştiği yaşama savaşımı konusunda onca sağ törel öfkeden sonra bize birdenbire şöyle denir. Varlıklar doğasının derinleştirilmiş nedeni yaşama koşulları ve acunsal kozmik ilişkilerde aranmalıdır. Oysa Darwin'in üzerine vurguladığı doğal seçme ancak ikincil olarak söz konusu edilebilir. Öyleyse gene de doğal seçme ikinci sınıfta olsa, öyleyse doğal seçme ile birlikte yaşama savaşımı ve daha sonra Malthus'un papazca teorisine göre nüfus fazlalığı. Hepsi bu. Geri kalanı için Bay Döring bizi Lamarck'a gönderir. Son olarak başkalaşma, metamorfoz ve evrim, evolüsyon sözcüklerinin kötü kullanılmasına karşı Bay Döring bizi uyarır. Başkalaşma açık olmayan bir kavrammış ve evrim kavramı da ancak evrim yasaları gerçekten ortaya konabildikleri ölçüde kabul edilebilirmiş. Onların her ikisi yerine de bileşim, kompozisyon demeliymişiz ve o zaman her şey iyi gidecekmiş. Hep aynı öykü. Şeyler ne idiyseler o kalırlar ve biz yalnızca adları değiştirir değiştirmez Bay Döring zevkten dört köşe olur. Civcivin yumurta içindeki gelişmesinden söz ettiğimiz zaman bir karışıklık yapıyoruz. Çünkü biz evrim yasalarını ancak yetersiz bir biçimde tanıtlayabiliriz. Ama eğer civcivin bileşiminden söz edersek her şey aydınlanır. Öyleyse artık bu çocuk parlak bir şekilde gelişiyor değil ama üstün bir şekilde bileşiyor diyeceğiz. Yalnızca kendisine karşı duyduğu soylu saygı ile değil ama geleceğin kompozitörü olma niteliği ile de Nibelungenler yüzüğü yaratıcısının yanındaki yerini gereğince almasından ötürü Bay Döring'i kutlayabiliriz.
Ayrım sonu.